Sevdalım Hayat, Zülfü Livaneli, 12. Ayrım. Vasıf başta olmak üzere arkadaşlar bu bestelere ve şarkı söyleme tavrıma çok önem veriyorlardı. Hemen her gece uzun uzun beni bir plak yapma konusunda iknaya çalışırlardı. Ama o taraklarda bezim yoktu. Müziği kendim için yapıyordum. Belki biraz da yakın çevrem içindi. Hiçbir zaman profesyonel olmayacaktım. Çünkü kendimi bir yazı adamı olarak görüyordum. Müzik benim için bir hoşluktu. Bu arada küçük kardeşim Ferhat'ı klasik gitara başlattım. Böylece onun da yaşamı değişti. Ankara'da askerliğini yapmakta olan Mutlu Torun, o zamanlar ut sanatçısı olarak ünlenmişti ve çok iyi bir klasik gitarcıydı. Ferhat'a epey emeği geçti. İyi bir müzik adamının yetişmesinde ilk taşları koydu. Öteki kardeşim Asım da saz çalıyordu. Böylece ailede bir müzik geleneği başlamış oldu. Yine de gizli bir gelenekti bu, açığa vurulmuyordu. Tam her şey bir dengeye kavuşmuş gibiydi ki, deniz gezmiş olayları patladı. Türkiye'de bir kasırga esiyordu. Her gün banka soyuluyor, her gün birileri kaçırılıyor ve kimsenin vurulmadığı silahlı eylemler yapıyordu. Deniz gezmiş efsaneleri doğmuştu. Devlet bütün gücüyle onları arıyor ve bulamıyordu. Derken bir gün Gemerek'te yakalandılar ve yargılamalar başlandı. Deniz ve arkadaşlarını hiç tanımadım. Hayatımın her döneminde silahlı mücadeleye karşı olduğum için eylemlerini onayladığım da söylenemez. Yine de yakalandıkları zaman çok üzüldüm. O günlerde Ankara'da Kurtuluş'tan geçerken sokak arasındaki çocukların deniz gezmişçilik oynadığına tanık olmuştum. Deniz rolünü oynayan çocuk elindeki sopayı doğrultuyor ve "Adım Deniz olsa, soyadım Gezmiş olsa yine banka soyacağım, yine banka soyacağım" diyordu. Deniz'in sakallı ve parkalı resimleri bütün gazetelerin birinci sayfasını dolduruyordu. Bu arada sol örgütler kendi aralarında bir tırmanma yaşadılar. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının temsil ettiği Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nun eyleme geçtiğini gören Mahir Çayan grubu, yani Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi de atağa kalktı. Onlar da eylemlere başladılar. O günlerdeki yaygın söylentiye göre Gezmiş grubu ordu içindeki bazı çevrelerden destek alıyordu. Mahir Çayan da kayınbiraderi Yüzbaşı Orhan Savaşçı yoluyla orduda bazı hareketlere girişmişti. Türkiye bir devrime akıyor gibiydi. Bazı çevreler bu devrimin ilerici karakterini vurguluyor, Doğan Avcıoğlu ve Baba Ali'den bazı Atatürkçü yazarların desteğiyle sol bir darbenin yaklaştığını fısıldıyordu. Tanınmış yazarlardan oluşan bir kabine planı bile dolaşmaktaydı kulaktan kulağa. Orgeneral Faruk Gürler'in bu grubu desteklediği konuşuluyordu. Hatta Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının böyle bir darbe ortamı yaratmak isteyen kişiler tarafından desteklendiği izlenimi uyanmıştı. Çayan grubunun da eylemlere başlaması üzerine Türkiye iyice çatışma ortamına kaydı ve 12 Mart günü öğle haberlerinde okunan muhtırayla yepyeni bir döneme girdik. Muhtırayı dinlediğimizde o sakin 12 Mart gününün Türkiye tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olacağını sezebilmiş miydik bilmiyorum. Ama ortalık siyasi dedikodudan geçilmiyordu. Cumhuriyet Gazetesi ve İlhan Selçuk'un da içinde olduğu bazı yazarlar darbeyi destekler nitelikte yazılar yazıyorlardı. Kulaktan kulağa 9 Mart darbesi, Faruk Gürler'in son anda saf değiştirmesi, kilit adam Aydın Kirişoğlu'nun Londra'daki zamansız ölümünün değiştirici etkisi üzerine binlerce dedikodu fısıldanıyordu. Ne olduğunu tam olarak anlamaya imkan yoktu. Çok tedirgin olmuştum. Ülker'e ev değiştirmeyi teklif ettim. Adakale sokaktaki ev çok bilinen bir yer haline gelmişti. Gözlerden uzak ve sakin bir yere çekilmekte yarar vardı. Ev aramaya başladım ve bir gün Gazi Osman Paşa semtinde nefis bir villa buldum. Eskiden 14 Mayıs evleri denilen villalar. Demokrat Parti'nin seçim zaferi üzerine yapılmıştı ve gerçekten çok nitelikliydi. Yemyeşil bahçeleri ve bülbül ötüşüyle cennet gibi bir semtti burası. Bu villadaki kiralık yazısının altında Doktor Faruk Demirtol'a tabelasını gördüm. Trabzon'da bize çok yardım eden ve İşçi Partisi'nin kirasını ödeyen sol sempatizanı bir doktordu. Ankara'ya göç etmiş, o villayı satın almıştı. Bizi görünce sevindiler. Evi kiraladık, villanın üst katına taşındık. Harika bir evdi. Kendimizi güvende hissediyorduk. Ne kadar yanıldığımız birkaç ay sonra ortaya çıkacaktı. Aradan çok geçmeden Junta'nın gerçek yüzü göründü. Kitle tutuklamaları ve toplu aramalar başladı. Eylemler devam ediyordu. Hele İsrail konsolosu Efraim Elrom'un kaçırılması ve öldürülmesiyle birlikte olaylar iyice çığırından çıktı. Denizler idam talebiyle yargılanmaktaydı. Ama kimse onların asılacağına ihtimal vermiyordu. Bu arada biz de yayın evinin deposundaki kitapların derdine düşmüştük. Kavakdere'de bir apartmanın garaj bölümündeki depolarda duruyorlardı. Kendi kitaplarımıza ek olarak dünyanın çeşitli ülkelerinden getirttiğimiz ya da gönderilen değerli kitaplar vardı. Hele Maroken ciltli toplu eserler dizilerine hiç kıyamıyorduk. Böylece binlerce cilt toplamıştık ve ben zaman zaman bu kitaplar yüzünden yargılanıyordum. Arkadaşlarla oturup düşündük. O zamanki terminolojiye göre bu kitaplar bize emanetti. Aslında Türkiye işçi sınıfına aittiler ve gelecek kuşaklara aktarılmaları gerekiyordu. Biz bu emaneti en iyi biçimde saklamakla yükümlüydük ama önümüzde bir genel arama vardı. Her ev tek tek aranacaktı. Bu durumda depoyu saklamamızın olanağı yoktu. Uzun uzun kafa patlattıktan sonra parlak bir fikir geldi aklımıza. Bütün kitapları üçer dörder kitap halinde paketleyecek ve kalın su geçirmez naylonlara saracaktık. Bu kitaplar inşaat firması sahibi olan bir arkadaşımıza ait kamyona yüklenecek ve siteler semtine gidecekti. Orada kitapların üstüne bir miktar kereste konacak, sonra kamyon bütün bu yükü uzak ve tenha bir semte götürecek, orada kitaplar önceden kazılmış olan çukurlara gömülerek üstleri kapatılacaktı. Naylonla korunmuş olan kitaplar uzun süre toprak altında kalabileceği için güvenlikte olacaklardı. Gömme işlemi de daha önce anlattığım Osman yapacaktı. Böylece depoda naylonlanma başlandı. Arama gününden önce kitapları gömebilmek için gece gündüz çalışıyorduk. Binlerce kitap, bitip tükenmek bilmiyordu. Sonunda aramadan bir gün önce kitapları kamyona yükleyebildik ve sitelere doğru yola çıkardık. Artık rahat bir nefes alabilirdik çünkü görevimiz bitmişti. Aradan birkaç gün geçti ve polisler gelip beni aradılar. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün 7. katına çıkardılar. Meşhur 1. şubeydi orası. Asansörden çıkarıldığım anda dünyalar başıma yıkıldı. Uzun koridorun iki yanı tavana kadar kitap doluydu. Fazla bakmama lüzum yoktu. Zaten içim de götürmüyordu. Daha uzaktan görünüyordu Maroken ciltler. Bizim bütün depo 1. şube koridorlarındaydı. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. İlk gün hiçbir sorgu yapmadan bodrum kattaki müteferrikaya attılar beni. Çiş kokan, havasız, berbat bir yerdi. Ayakları falakadan davul gibi olmuş insanların inlemeleri arasında herkes kendine bir gazete ya da karton uydurmaya çalışıyordu. Çünkü yer betondu ve oturacak hiçbir şey yoktu odada. O küçücük yerde 20 kişiden fazlaydık. Gece yarısı 10-15 kişilik bir eşcinsel grubunda getirip oraya tıktılar. Çok gürültü yaptıklarını hatırlıyorum. Bu benim ilk gözaltına alınışımdı. Kendimi rüyada gibi hissediyordum. O olağanüstü sert günlerde polisin ve sıkı yönetimin eline düşmek bir karabasandı ve ben bu karabasanın tam içindeydim. Yukarıdaki kitapları düşündükçe sırtım ürperiyordu. Fransız İhtilali ile ilgili kitapların bile suç sayıldığı, Babeuf'un masum kitabının toplatıldığı, Larus ciltlerine Rus eseri sanılarak el konulduğu ve kitabın en korkunç silah olarak gösterildiği bir dönemde, koridorda bekleyen Marx'lar, Lenin'ler, Granma gazeteleri, Sovyet ve Çin yayınları inanılmayacak bir şok etkisi yaratıyordu. Arada bir, bazı polisler gelip müteferrika kapısındaki küçük pencereyi açarak bakıyor ve nöbetçinin beni işaret etmesi üzerine de Maşallah, memlekette sınır falan koymamışsınız diye şaşkınlıklarını belirtiyorlardı. Karışık günler. Kara kışın buzu bile sürmedi sonsuza kadar. Hafta sonu olduğu için emniyette bir işlem yapılmadı. Bu süre içinde ailem beni bulamıyordu. Öylesine korkulu ve berbat günler yaşıyorduk ki Yargıtay'da daire başkanı olan babamın beni bulma çabaları bile sonuçsuz kalmıştı. Pazartesi günü 7. katı sorguya çıkardılar. Esmer, bıyıklı, topluca bir komiser yapıyordu sorguyu. Daha sonra benimle ve kardeşim Asım'la çok uğraşacak olan komiser Fevzi ile ilk tanışmamızdı bu. Kitapları sordu, bilmediğimi söyledim. Hukukun askıya alındığı 12 Mart döneminde böyle bir kitap deposunun nelere yol açabileceğini kestiremiyordum. Eğer depoda bulunan her yayını inceleyip de yurda girmesi yasaklanmış olanları ayıracak olsalardı, her birinden alacağım ceza ile ömrümü tutuk evinde geçirmem gerekebilirdi. Bu yüzden hiç bilmediğimi, kitapları ilk kez gördüğümü söyledim. Komiser Fevzi biraz ısrar etti. İşkence tehdidiyle korkutmaya çalıştı. Ben dediklerimde diretiyordum. Pekala dedi komiser, bak şimdi kim gelecek buraya? Zile bastı ve iki polis Osman'ı getirdi. Tombul yüzü kıpkırmızı olmuştu Osman'ın. Gözlerime bakamıyor, başının önüne eğmiş, kendisini bir darbeden sakınmak ister gibi öylece duruyordu. Komiser Fevzi ona sordu. Kimin bu kitaplar? Osman başını kaldırmadan beni işaret etti ve işte bunun dedi. Bunları saklaman için bu kişi mi verdi sana? Evet, o verdi. Bir de arkadaşları. Götür toprağa göm dediler. Bu sefer Komiser Fevzi hangi arkadaşları diye sordu. Akay Sayılır, Alp Öktem. İş gittikçe sarpa sarıyordu. Bu gidişle bizimkiler de okkanın altına gidecekti. Yıldırım hızıyla düşünüyor ve çare arıyordum. Ama artık durum açıklık kazanmak üzereydi. Bak ne diyor Osman dedi komiser. Madem onda bulmuşsunuz, o zaman onundur. Niye bana soruyorsunuz diyecek oldum. Komiser Fevzi omzuma dokundu ve bana bak dedi. İçeride bir sürü İngilizce, Fransızca kitap var. Kim inanır bu herifin o kitapları okuduğuna? Hadi itiraf et de kurtul. Galiba başka çarem kalmamıştı. İsrar edersem Akay'ı, Asım'ı ve Alp'i de tehlikeye atacaktım. Ama o kadar inkardan sonra birdenbire dönmek de zordu. Bir yol bulmalıydım. Ben dedim kitapları hiç yakından görmedim. Koridor dolusu kitabı uzaktan gösterdiniz ve benim olup olmadığını sordunuz. Ne bileyim, belki de benimdir. Komiser gülümsedi. İtiraf etmek üzere olduğumu anladı ve onurumu kurtarma çabama anlayış gösterdi. Birlikte koridora çıktık, kitapları inceledim. O maroken ciltli ve mis gibi kağıt kokan güzelim kitapları elime aldım. Onları son görüşümdü ve ben bunu biliyordum. Evet dedim, benim kitaplarım. Öğleden sonra kitapları kamyona yüklediler, beni de bir polis otosuna bindirdiler. Biz önde, kitap kamyonları arkada, Ankara Adliyesi'ne gittik. Kitaplar orada indirildi. Dünyanın uygar bölgelerinde kitaplıkları süsleyen o soylu ciltler, birer suç aleti gibi adliye koridorlarının sigara izmaritleri söndürülmüş, kara mozaiklerine savruldu. Ben de suçlu olarak sorguya alındım. Bir oyun gibi katıldığımız okuma-yazma eylemleri ciddi birer suça dönüşmüştü. Oyun bitmişti ve işin şakası yoktu artık. Sorgu hakiminin çok anlayışlı davrandığını hatırlıyorum. Babamı, amcalarımı sordu ve adliyeye bunca emek vermiş bir soyadını tutuklamayı pek uygun görmemiş olacak ki tutuksuz yargılanmama karar verdi. Böylece hiç ummadığım halde serbest bırakıldım ama kitaplardan umudu kesmek gerekiyordu. Benim yokluğum Aylin'le baban İstanbul'a gitti cümlesiyle açıklanmıştı. Bir iş gezisindeydim. Yıllar sonra Emir Kusturica'nın Babam İş Gezisinde filmini gördüğümde şaşırdım. Çünkü benim arada bir içeri alınışım Aylin'e de aynı cümlelerle anlatılmıştı ve baba daha birkaç kez kaybolacaktı. 12 Mart koşullarında Ekim yayınlarını sürdürmemize olanak yoktu. Bütün yayın projelerini hemen durdurmamız gerekiyordu. O sıralarda Marx ve Engels'in seçme eserlerini yayınlama çabası içindeydik. Binlerce sayfalık büyük boy ciltler hazırlıyorduk. Artık yayın imkanı kalmamıştı bunların. Bir yandan da yayın evinin ortakları ve çalışanlarıyla devam etmesi gerekiyordu. Günlerce kafa yorduk. Ne yapacaktık? Uzun tartışmalar sonunda yeni bir yayın evi kurulmasına ve Çağdaş önce edebiyat yayınlayacak olan bu yayın evinin sahipliğinin de değişmesi gerektiğine karar verdik. Ekim Yayın Evi de mimlenmişti bizde. Babil Yayınları adıyla yayın evi kuruldu ve sahibi olarak da kardeşim Asım göründü. Babil Yayınları'nın ilk kitabı Amerikalı yazar John Updike'ındı. Çok güzel kapaklar içinde çıkan edebiyat kitapları da başarılı olmuş ve Türkiye'ye yeni bir hava getirmişti. Krala Veda romanını yayımlamamız üzerine Atilla İlhan bize uzun ve çok güzel bir tebrik mektubu gönderdi. Efendim diye başlayan mektup birçok övgü cümlesiyle doluydu. Bir süre sonra bu yayın evinin de bizim olduğu anlaşıldı ve engellemeler başladı. Anadolu'ya gönderdiğimiz kitaplar yerine ulaşmıyordu. Kenar kıyı postanelerden başka isimler altında ve küçük paketler halinde göndermeye başladık. Daha sonra bazı kitaplar için davalar açıldı ve toplatıldı. Bunların başında Henry Miller kitapları geliyordu. O dönemde eskiden beri tanıştığımız Erdal Öz'le yakınlaşmıştık. Kimi zaman evlerde buluşuyor, bazen de Emil Galip Sandalcı, Altan Öymen gibi yazarlarla konuşuyorduk. Bir gün Olof Storvik adlı Norveçli bir gazeteci geldi bizim eve. Oğuz ve Filiz Onaran göndermişlerdi. Storvik benimle Türkiye'deki antidemokratik uygulamalar üzerine konuştu. Gözaltı koşullarını sordu ve ben görüşmemizin sonunda ona bir iki türkü söyledim. Türkiye'de 12 Mart'a karşı direniş başladığını gösteren türkülerdi bunlar. Olof Storvik bunlardan müthiş etkilendi. Oslo'daki adresini verip gitti. Bu görüşmenin yaşamımda oynayacağı rolü sonradan anlatacağım. Arkadaşlarımın yıllarca ısrar ettiği konu, yani profesyonel müzik yapmak, kafamı kurcalamaya başlamıştı. Çünkü yaşama alanımız gittikçe daralmaktaydı. Ankara'da bizi kolay yaşatmayacaklardı artık. O sıralarda Milli Kütüphane'de her zaman yaptığım gibi folklor araştırmalarını sürdürüyordum. Çok eski bir dergide İnce Mehmet türküsünün sözlerini ve notalarını buldum. Deşifre ettiğimde ortaya çok güzel bir parça çıktı. Ayrıca Ferruh Arsunar'ın derlediği Köroğlu varyantlarını da Mutlu Torun'la birlikte incelemiştik. Hiç duyulmamış çok güzel Köroğlu türküleri vardı. İstanbul'a gidişlerimin birinde hiç tanımadığım Yaşar Kemal'i bulmak istedim. O güzel İnce Mehmet türküsünü dinletmek istiyordum ona. Cağaloğlu'nun da akrabası Ramazan Yaşar'ın Ararat Yayın Evi'ne gelip gittiğini söylediler. Gidip sordum, arada bir uğrarmış. Hoş bir rastlantıyla ertesi gün Yaşar Kemal geldi. Yanına gittim, kim olduğumu söyledim ve çok güzel bir türkü bulduğumu anlattım. Aman dedi, bana çalar mısın onu? Basınköy'deki evine davet etti. Hem de güzel bir Çukurova köftesi yapma vaadiyle birlikte. Ertesi gün evlerine gittim. Her tarafı kitapla kaplı bir salonun öteki ucunda çalışmakta olan Tilda Kemal gözlüklerin üzerinden şöyle bir baktı, hoş geldiniz dedi ve bir daha bizimle ilgilenmedi. Yaşar Kemal'le oradan buradan konuştuk. Kim olduğumu, neler yaptığımı anlattım. Sonra sazı alıp İnce Mehmet türküsünü söyledim. Yaşar Kemal'in coşkun beğenisinden daha da önemli olan şey, Tilda'nın birdenbire benimle ilgilenmeye başlaması ve çok ilginç bir accompaniment demesiydi. Piyano çalan, müzik bilen Tilda Kemal, benim Mecit Öz'ündeki dededen öğrendiğim, geleneği geliştirerek oluşturduğum yeni saz tekniğini anlamıştı. Gerçekten de sazı gitardaki arpej tekniğini kullanarak çalıyordum. Yani bilinen radyo sazındaki gibi Türkiye birebir eşlik edilip aynı melodi çalınmıyor, arpej tekniğiyle akorlar arka arkaya sıralanıyordu. Tilda bu yüzden eşliğe dikkat çekmişti. 12. ayrımın sonu, sayfa 114, devamı 13. ayrımda.